Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda dinleyicilerimiz hatırlayacaklar, Osmanlı'da kardeş katli meselesini konuşmuştuk ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarının bir tanesi olan Yavuz Sultan Selim'e konu gelmişti ve bundan sonraki birkaç programda Yavuz Sultan Selim'i konuşacağımızı söylemiştik. Bu Yavuz Sultan Selim'i konuşacağımız ilk program olacak. Okay Tiryakioğlu'nun da Yavuz Sultan Selim'le alakalı eski ismiyle Çaldıran isimli bir kitabı var. Daha sonra değişti değil mi kitabın ismi abi?
O Çaldıran Kurt ile Kuzgun oldu ama ilk romanım Yavuz.
Yavuz değil mi?
Ilgili
Evet. Yavuz, Yavuz doğru. Çaldıran'ı da ben ayrıca okumuştum. Onun için Çaldıran dedim abi.
Eyvallah.
O kitap üzerinden de biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Çünkü roman ama tamamen hakikatlerle bezenmiş. Çok kıymetli bir roman. Buradan
Eyvallah.
da değerli dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Okay programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi tarihi okuyan, Yavuz'u okuyan, Osmanlı'yı çok iyi okuyan biri olarak size sormak isterim.
Estağfurullah.
Yani yekten sorayım hatta. Yani
Eyvallah.
Yavuz deyince ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz?
Yavuz deyince İbrahim'cim ben ilk önce sadece bir devlet adamı aklıma gelmiyor. Aynı zamanda Sünni İslam'ın bizce doğru itikadın, doğru yolun büyük bir mücahidi ve kurtarıcısı geliyor. Özellikle bu coğrafyada, Anadolu ön Asya coğrafyasındaki kurtarıcısı geliyor. Yavuz Sultan Selim Han olmasaydı ikinci Beyazıt Han'ın çizgisinde bir Osmanlı politikası devam etseydi biz o şiileşme temayülünden ki o dönemde Anadolu'daki Türkmenlerin Şah İsmail olan temayüllerini biliyoruz. Bu dalga dalga yayılacaktı İbrahim'ciğim. Dalga dalga yayılacaktı. Önüne geçilemeyecekti. Çünkü çok sağlam bir dayı teşkilatı. Yani bu Şii dervişliği. Fakat bunlar çok donanımlı adamlar İbrahim'cim. Ta Fatimi Devleti'nden
Hasan Sabbah'ın fedailerine de dayılar deniyordu,
dayı
değil
deniyor.
mi?
Onlara da dayı deniyordu. O da Hasan Sabbah zaten bir Fatimi dayısıydı. O sonra kendi başına muazzam bir teşkilattan mı yaptı biliyorsun Alamut Kalesi civarında. Ve nasıl etkili, tesirli olduğunu gördük İbrahim'cim. Yani bu artık bu inkar edilemeyecek bir durum. Yavuz Sultan Selim Han olmasaydı sadece Doğu Anadolu'da değil, Kafkaslar'da değil, Anadolu içlerinde biz bu çok doğru kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Biliyorsun
Tabi
ben hani
tabi estağfurullah.
böyle yumuşak gitmeye çalışıyorum böyle her zaman. Doğru itikadı İbrahim'cim Allah alem tabii Allah-u Teala mutlaka itikadını elbette ki koruyacak. Ama Yavuz Sultan Selim Han ile bu vazifeyi gördürdü. Allah-u Teala doğru itikadı korudu. Hamdolsun o olmasaydı eğer dediğim gibi ikinci Beyazıt Han çizgisinde bir politika sürdürseydi Şehzade Ahmet. Büyük oğlu Şehzade Ahmet Han.
Evet. Yani
Ve temayülü de o desteği de oydu.
tabii
Padişah'ın desteklediği
taht
isim de oydu.
varisi olarak Şehzade Ahmet görünüyordu.
Aynen öyle. Ulu Şehzade, zaten yaş olarak da Ulu Şehzade kendisi
Evet.
İbrahim'ciğim. Ama tabii Osmanlı Türk Moğol sisteminde biliyorsun konuştuk bunları. Yani hanedanın bütün üyeleri tahta geçebiliyor. Tabii tahta geçerken dönemin padişahının, Hakan'ın, sultanın işaret ettiği şey elbette ki biraz daha avantajlı. Fakat ordunun arkasında olduğu şehzade gerçekte bir adım önde olan kişi o. Yani rical bir şehzadeyi destekleyebilir.
Evet.
Fakat rical savaşçılarda kılıç sallayan ana insanlar değiller. Tamam bunlar yönetimde ki gücü oluşturuyorlar ve her türlü gerekirse entrikayı da çevirebilirler. Ama ordunun mutlak tavrı bu her dönemde böyle İbrahim. Ki yakın zamana kadar da Türkiye Cumhuriyeti'nde bile böyleydi. Yani ordunun tavrı neyse
Doğru.
hükümetlerde, yönetimlerde ona göre şekilleniyor ve geliyordu. Yavuz Sultan Selim Han'ın benim için önemi doğru itikadın kurtarıcısı olmasıdır
Evet.
İbrahim'ciğim. En yumuşak kelimelerle bu kadar
Zaten sizin
söyleyebilirim.
romanlarınızda abi benim fark ettiğim bir şey var. Özellikle Osmanlı imparatorları ile ilgili, padişahları ile ilgili yazdığınız romanlarda hep o ehli sünnet itikadına, akaidine yaptıkları katkıya böyle satır aralarında yer veriyorsunuz. Yani bu kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük yapan, 600 küsür sene ayakta tutan en önemli sayıklardan bir tanesiydi. Mevzuyu biraz daha geriye alarak başlamak istiyorum. İkinci Bayezid'den bahsettiniz abi. İkinci Bayezid'in tavırlarından eğer bu politika, bu siyaset devam etseydi Anadolu coğrafyasının Şiilik akımının etkisinden kurtulması zordu dediniz. Bu biraz da ikinci Bayezid'in yapısıyla ilgiliydi galiba. Çünkü hani ona Bayezid-i Veli deniyordu.
Aynen öyle.
Biraz böyle içine kapanık, saraya çekilmiş, hani babası Fatih gibi çok fazla fetihlerle uğraşmayan bir padişah figürü var değil mi aslında?
Halk da yorgundu İbrahim'ciğim. Açıkçası Cem Sultan mesela babasını hatırlatan, andıran o karakterde ve eğitimde bir şehzadeydi. Fakat İbrahim'ciğim biliyorsun fetihler evet büyük bir gelir kaynağı ordu için, ordu bundan memnun. Asker memnun bundan. Fakat İbrahim'ciğim ele geçirilen, fethedilen bölgelere nüfus kaydırılması lazım. Bu büyük bir artık Fatih zamanında halkı yoran bir hale gelmişti. Batı fetihleri ortada. Buraya sürekli nüfus kaydırılıyor İbrahim'ciğim. Orta Anadolu'dan özellikle. Ve askere de fetihlerdeki başarılarından dolayı da zahmet ve tımar dağıtılıyor İbrahim'ciğim. Bunları artık son dönemlerinde Fatih Sultan Mehmet Han vakıf mallarını kimi tarikatların dönemde söz sahibi olan büyük tarikatların topraklarına da mirileştirmişti. O yüzden Halil İnalcık Hoca mesela bundan uzun uzuya bahseder. Uzun uzadıya. Bilhassa tarikatlarda özellikle Fatih Sultan Mehmet Han'a bu toprakların mirileştirilmesinden dolayı ciddi bir tepki doğmaya başladı. Hatta ve hatta bir dönem Akşemseddin Hazretleri'nin son dönemine doğru onunla dahi bu konularda
ihtilafa düştü.
Geçici de olsa bir ihtilafa düştü. Hatta Akşemseddin Hazretleri'nin göğüne o yüzden gittiği gibi bazı şeyler konuşulur. Allah alem. Cem Sultan bu politikayı devam ettirecekti İbrahim'ciğim. Çünkü hedef İtalya'ydı.
Evet. Fatih'in hedefi de İtalya'ydı.
Fatih zaten Otranto'ya diyorsun vefatından önce 480'de asker çıktı. Dedik Ali Paşa'yla. Otranto Kalesi fethedildi. Burası bir ana üstü ve buradan itibaren İtalyanların artık Osmanlı karşısında durmalarının bir imkanı yoktu İbrahim'ciğim. O fetih tamamlanacaktı. Fakat 2. Beyazıt Han'ın hem dediğin gibi senin az önce dediğin gibi tabiatından kaynaklanan hem de toplumdaki artık oluşan ihtilaflardan kaynaklanan bu gerginliği gidermek için en azından diyelim bir süre hani toprağın adasa bırakılması gibi toplumu böyle bir sakinleştirmek için bir müddet kazanmak istedi.
Bir de İstanbul'da büyük depremler olmuş o dönemde.
Aynen öyle. Aynen öyle. Bunlar peş peşe fetih hareketlerini durduran, engelleyen hususlar oldu. Tabii en büyük husus İbrahim'ciğim doğuda başlayan hareketlerdi. Akkoyunluları ani bir hükümet darbesiyle iktidardan düşüren Şah İsmail Safevi belki de ondan beklenmeyecek ölçüde sert mizaçta bir insan olduğu kadar bağnaz bir çizgide ilerlemeye başladı. Çünkü İbrahim'ciğim bak o coğrafyanın, İran coğrafyasının, Azeri coğrafyasını da katıyoruz bugün o dönemki İbrahim'ciğim %70'i Sünni'ydi. Safevi Hanedanı, tarikatı, Safeviye tarikatı Sünni bir tarikat. Şeyh Cüneyd'e kadar, dedesi Şeyh Cüneyd'e kadar Sünni bir tarikat.
Şah İsmail'in dedesi mi?
Şah İsmail dedesi.
Evet.
Babası Şeyh Haydar, Şeyh Cüneyd'in oğlu. Şeyh Cüneyd'den sonra muhtemelen Karakoyunluların, Karakoyunlu aşiretlerinin yıkılmış olan, Akkoyunlu'lar Karakoyunluların yerine geldi biliyorsunuz zaten. Öncesinde Celailler vardı. Karakoyunlu liderlerinin desteğiyle İbrahim'ciğim, şimdi bak burası çok net değil açıkçası. Yani ileride mesela üniversite talebeleri bu hususta bir tez hazırlamaları gerekir İbrahim'ciğim. Yani tarihimizde öyle kritik noktalar var ki sadece konuşulup geçiyor İbrahim'ciğim. Mesela bu tarikat Sünni bir tarikat yani tabi İran'da, Irak'taki Şiilerin de tesiri var mutlaka ama bu keskin değişimi nasıl yaptığına dair İbrahim, şimdi geniş araştırmalar lazım.
Zaten özür dilerim abi, o coğrafya ile ilgili Türkiye'de adam akıllı tarihi araştırmalar yapan kimseler de yok. Yani İran'la alakalı, İran'ın mazisiyle alakalı da çok ciddi bir bilgi sahibi olduğumuzu açıkçası söyleyemeyiz yani.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Özellikle bu dönem çok kapalı. Çok karanlık. Hasılı Şeyh Cüneyt'le birlikte İbrahim'ciğim o dönemki kargaşalıklardan bir Cüneyt Anadolu'da da bulunuyor. Konya'ya geliyor. Konya'da öyle bu itikatları öyle bir sivri bir dille savunuyor ki barınamıyor. Tabii Sünni coğrafyada barınamıyor. Fakat Şah İsmail darbesi sırasında İbrahim'ciğim bölgede dediğim gibi %70 Sünni. Şimdi bak İbrahim'ciğim bak biraz adil olmak lazım ya. Bu ülke bu, dünyada mazlumluk ceketini bir giyen müthiş bir güvenliğe kavuşuyor İbrahim'ciğim. Bir daha onu tartışamıyorsun. Şiiler bir masumiyet gömleği üzerlerine bir çekmişler İbrahim'ciğim.
Hazreti Hüseyin olayından dolayı değil mi?
Aynen öyle. Evet. Eleştiremiyorsun, tartışamıyorsun. Bu ülkedeki uzantılarını da hepsini seviyoruz. Saygılıyız yani. Kimseyi bir itikadına falan bir şey söylemiyoruz. Ama coğrafyamızdaki uzantıları da aynı şekilde davranıyorlar çoğu bazı noktalarda. Onlar kadar katı değiller tabii. Yani Türkler hiçbir zaman Türk kökenliler en azından o dönemden sonra, Şah İsmail döneminden sonra İbrahim'ciğim Sabiye doğrudan sövmüyorlar. Sövmezler yani. Cafiriler mesela bu noktada örnektir en azından. Zeydiler daha güneye doğru gidildiğinde Zeydiler onlar da şey yapmazlar, küfretmezler. Hatta masum yolma itikadına da sorularlar ve karşı çıkarlar mesela. O yüzden aralarında bir gerilim vardır ama onlar da Şiidir mesela. Bir Şiinin bir koludur. Şimdi buradaki Sünni toplulukları İbrahim'ciğim kitleler halinde katlederken, zorla mezhep değiştirirken, bak zorla mezhep değiştirirken, değişmeyenleri katlederken ki bunların canlı tanıklarından bir tanesi o bölge, o coğrafyada yaşayıp İbrahim Gülşen'i Hazretleri.
Evet.
Anadolu'ya geldiğinde, önce Diyarbakır'a geldi, oradan sonra İstanbul'a geldi mübarek.
Romanınızda da var.
Romanda da var zaten. Ben uzun uzun işledim İbrahim Gülşen Hazretleri'nin çektiklerini. Nasıl kaçırıldığını falan, o hapisten falan kaçırıldığını falan uzun uzun işledim. Canlı tanıklarıdır, tanığıdır. Oğlu Ahmet Hayali Hazretleri bölgede. O yaşlı, küçük de 10 yaşlarındaydı o zaman da ama kendisi bu o günlerden hep acıyla bahsetmiştir. Kitle halinde bu insanlar katledilirken ve tabii çoğu artık can korkusu elbette ki mezhebinde değiştiğini en azından dil olarak söylerken kimse bunları konuşmuyor ama Yavuz'a, Yavuz Sultan Selim Han'a Batılılar The Terrible. Bak Yavuz'u Terrible diye şey açmışlar, parantez açmışlar. O dönemde Korkunç İvan var ya şeyde, Rusya'da. Yavuz Sultan Selim Han'a böyle isimlendiriyorlar. Tabii kendi menfaatlerine gelmeyen herkesi aşağı yukarı böyle isimlendirirler onlar. Her nasılsa işte Kanuni Sultan Süleyman Han'a The Great, yani Muhteşem Süleyman diyorlar. Onu diyorlar. Fatih Sultan Mehmet Han'ı saygıyla az çok anıyorlar. Ona tabii taraflı yorumları çok onunla ilgili yani. Yani Çavuşescu'yu hatırlar mısın İbrahim?
Evet, evet.
Romanya'da şeyi kutlardı. Vlad Dracul'un ölüm yıldönümünü falan kutlarlardı. Büyük bir lider işte, kahraman, milli kahramanları olarak. Adamın yani bugün tüm dünya tarihçileri, Batı tarihçileri de kabul ediyor ki muhaliflerini kazıklara oturtup ortalarında yemek ziyafet masasını kurdurup yemek yediğini bugün herkes biliyor.
Evet, evet.
Yani Tavut Taş dedi ama o mesela tarihin, işte Türklerin zulmüne uğramış, gadrine uğramış.
Tarihin göreceği en büyük gaddarlardan biri de halbuki yani.
Aynen öyle. Evet. Ki Fatih Sultan Mehmet'den Transilvanya'da ilerlerken 20 kilometrelik, ben onu kuşatmada sen okumuştun galiba.
Evet.
Orada galiba yazmıştım. Hiç hayal meyal hatırlıyorum ama İbrahim'ciğim bu 20 kilometrelik bir o şeyleri, o Türk askerlerini oturttuğu kazıklardan İbrahim'ciğim öyle bir alandan geçiyor ki mesela çok morali bozulmuş. Çok canı sıkılmış, çok morali bozulmuş. Ordunun da, orduya da menfi bir tabii şey olmuş o manzaraların. Fakat kötü olan Yavuz Sultan Selim Han. Hiç bunlar konuşulmuyor. Hemen önlerine Batı'nın da desteklediği 40 bin Alevi'nin, o dönemde Alevi demiyorlar da Kızılbaş diyorlar. Şii kolu diyelim biz onlara. Katledildiğini de önünde sürdün mü İbrahim'ciğim? Gerçek ne? Doğru ne? Zaten bunları mesela bir Şii'yle falan tartışamıyorsun. Bunlarda bu bir İman hakikati gibi, itikat gibi. Yani nasıl olmuş yani? Tabii. Zaten konuda konuşamıyorsun. Sen, halbuki
şu an özür dilerim. Yarına gitseniz Yavuz Sultan Selim deseniz herhalde sizi çok büyük bir hiddetle karşılar.
Kaşık soba olur herhalde İbrahim'cim ya. Yani. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han burada dönemlerin farkında. Hı-hı. Üst üste isyanlar başlıyor. Anadolu coğrafyasında. Şakulu isyanı bunlardan bir tanesi ki babasının zamanında başlıyor. İkinci evet, Beyazıt Han zamanında. Şehzade Ahmet isyanı bastırmak için gönderiliyor İbrahim'cim. Yani bugün şey gibi İbrahim'cim, hani bu Yahudi soykırımının rakamlarını bile konuşamıyorsun ya.
Evet.
Halbuki çok ciddi tarihçiler var İbrahim'cim. Mesela batıdan çıkıyor ama adamı anında yok ediyorlar. Linç yani, anında görevlerinden atıyorlar. Bu rakamın 400 bin civarında olduğunu Yahudi soykırımında. Katledilen
Yahudilerin sayısı.
Evet ama 6 milyon demek zorundasın. Yani, yoksa hayatını bitirirler hakikaten yani. Şimdi abi adam 40 bin Alevi kesildi diyor. Bunu 100 bine kadar çıkaranlar da var Şii tarihçiler içerisinde. Ya İbrahim'cim o günlerde Erzurum'un nüfusu, Sivas'ın, bak Sivas ana merkezi şehirlerden biri dönemin. Hı. Eski İpek Yolu'nun ana güzergahlarından biri.
Evet.
Nüfusu kaç biliyorsun İbrahim'cim? 3300. 3300 falan demiyorum yani. 3300 kişi. Dönemin en büyük şehri diyorlar ki Erzurum'du İbrahim'cim. 7 ile 11 bin arasında gidip gelen tarihçiler var. Şimdi diyorlar ki onlar 40 bin kişi. Ya, ya Doğu Anadolu'nun tamamen ortadan kaldırmış yani olman lazım.
40
ya.
Tane Erzurum gibi yeri
aynen öyle.
Katletmiş olman lazım.
Şimdi belki tarih defterleri açık Osmanlı'da. Özellikle Fatih döneminden itibaren bunlar çok sistematik bir şekilde tutulmuş. Hı-hı. Ya devlet buralardan vergi arıyor. Böyle bir vergi kaybı yok. Kayıtlar çok açık. Fakat bu biraz da şeyine geçiyor İbrahim'cim. İdlisi Bitlisi Hazretleri'nin daha sonra Kürt kabilelerini Osmanlı'ya dahil edecek olan. Çünkü hı, onlar da Sünni biliyorsun. Şafii onlar da.
Evet.
Heşt ve Heşt'inde geçiyor bu 40 bin rakamı. Fakat şimdi o dönemde de şöyle bir temayül var İbrahim'ciğim. Mesela bir sultan bir yerde isyanı bastırdı mı? Belki 100 kişi öldürüldü. Şey dönüyor İbrahim'ciğim. 10 bin kelle üst üste koydu falan. Onun şanındandır yani. O, bu bir anlatım tekniği o dönemde.
Evet.
Çok ciddi anlayacak bir şey
biraz
değil.
Biraz abartarak.
Abartarak, bravo.
Yani şeyden de bahsederler ya, onu da konuşacağız inşallah. Timur'dan mesela. İşte insan kellelerinden kuleler yaptı.
Evet, evet. Bu hesap. Çünkü daha az söylersen o Hakan'ın, Sultan'ın şanından eksiltmiş oluyorsun. Yani mesele, bu mesele birazcık da bu. Artı Çaldıran 1514 seferine giderken geride 40 bin kişilik artçı bırakıyor. Peki kime bıraktı bunu? Onlar önceden defter edildiyse. Harekattan önce defter edildi diyorlar Çaldıran'dan önce. Peki bu 40 bin kişiyi kime bıraktı? Kimden korktuğu için bıraktı, endişe ettiği için bıraktı? Yani bütün bu şeyler, ya tabii biz bunları kendi aramızda konuştuğumuzda kalıyoruz. Zaten bunlar dinlenmiyor bile dediğim gibi sana. Yani. Zaten kale bile alınmıyor. Bugün Yahudiler, Yahudi soykırımla ilgili bir şey söyleyemiyorsun. Geçen bana, bak Dimaş'tan arkadaşlardan biri çok enteresan bir şey söyledi İbrahim'cim. Aynı koruma kalkanı çünkü eşcinseller üzerinde şu anda. Abi dediler, şeyden biz kitap fuarlarına, yurt dışı kitap fuarlarında esnaf Dimaş yüklü miktarda şey alır, çocuk kitabı alır. Telifini ödür, bunlar Türkçeleştirir. Çizgi roman tarzı çoğu İbrahim'in çocuklar için. Yani 3 yaşında çocuk içinde var. İşte ilkokul çağında, ortaokul çağında bunları alırdı. Son 5 senedir hocam dediler, yayın evi bulmakta çok zorlanıyoruz. Abi eşcinsellik propagandasını anaokuluna indirmişler. LGBT, anaokulu yaşındaki çocuklar artık empoze edilmeye başlanmış.
Diğer yayın evlerinde böyle bir sürü kitap yayınlanıyor zaten.
Yayınlanıyor zaten, tabii. Yani bu adaletsiz koruma kalkanı, yani kısacası Batı kimin arkasındaysa İbrahim'ciğim.
Mazlum odur.
Mazlum odur.
Doğru.
Mazlum odur.
Abi bir ara verelim istersen.
Tabii.
Aradan sonra yine bu konu üzerinden başlayarak evet, Yavuz Sultan Selim meselesini değerlendirmeye devam edelim. Efendim kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da tarihin derinlerine yolculuk programımızda kıymetli Okay Tiryakioğlu ile birlikte Yavuz Sultan Selim'i konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce, araya giderken daha doğrusu, Okay abi çok önemli bir şey söyledi. Aslında bu programın ana cümlesi, mottosu da bence bu olsa gerek. Batı kimin arkasındaysa mazlum odur. Bugünün dünyası içinde maalesef böyle. Yani ne kadar hakikate ne kadar mazlum olursanız olun, arkanızda Batı toplumları yoksa maalesef bu mazlumluğunuzu uluslararası kamuoyuna anlatamıyorsunuz. Keza o dönemde Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında geçen muharebelerin sonucu olarak ortaya çıkan bir takım durumlar da Batılılar tarafından farklı şekillerde aktarılarak bugün çok başka bir Yavuz Sultan Selim portresiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu programımızda da inşallah bu programlarımızda Yavuz Sultan Selim'i, gerçek Yavuz Sultan Selim'i anlatmaya gayret ediyoruz. Abi yani Batı'nın kimin arkasındaysa mazlumun o olduğu meselesi uzun uzadıya konuşulacak bir mesele. Bunun pek çok örneği var. Yani Ermeni soykırımı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Keza bugün işte Filistin'de yaşananlara dünya gözünü kapatırken Avrupa'nın herhangi bir yerinde bir topluluğun başına küçük bir olay gelse kıyametler koparılıyor.
Bak İbrahim'cim, şu mavi vatan meselesinde Batı Yunanistan'ı bu kadar desteklemese ve kışkırtmasa, bak uzlaşma olur biliyor musun?
Kesinlikle olur, evet.
Yunanistan'a uzlaşmamaya iten tamamen Amerika kutbundaki Batı'da güçler.
Evet, evet. Onların teşviki olmasa, dediğiniz gibi Yunanistan belki
tabii, de... Tabii. Belki zaman zaman uzlaşma da konuşuluyor. Fakat İbrahim'cim bir anda kesip attırıyorlar.
Tabii.
Ya İbrahim'cim, yapılanları, kendilerine yapılanlara mutlaka geç de olsa intikam alıyor bu adamlar. Bak bizde o yok.
Hı-hı.
Biz kolay uzlaşıyoruz. Geçmişi unutuyoruz. Bu noktalarda Türkler hakikaten, bak yani yani böyle şeyli konuşmuyorum da.
Estağfurullah.
Hamasi konuşuyorum ama hakikaten Türklerle uzlaşmak huy, yani biraz böyle adil davranıldığı zaman çok kolay. Şimdi bu 9 Mayıs tarihi İbrahim'cim şeyler için çok önemli. Bak biz Orta Asya'da yaşarken bir anekdot tabağlayayım. Şimdi söyleyeceğimi unuttum az önce.
Estağfurullah, lütfen.
1999'un Kasım ayında İbrahim'cim Bişkek'te babam bir ev kiraladı. Çünkü 99'da evet, o Düzce'deki deprem oldu İbrahim'cim. Annemle kardeşim bir müddet için Kırgızistan'a gelecekler.
Hı hı.
Biraz daha babam başka büyükçe bir ev baktı. Bir ev tuttu. Ev sahibiyle görüşmeye gittik akşam. Türkçesi oldukça iyi. Merhum o zaman dedi ki 88 yaşında olduğunu söyledi bize İbrahim'cim. Ama
ev sahibi.
İbrahim'cim bir 90 boylarında hala, bak yani küçülmemiş daha, insanlar bir yaştan sonra biliyorsun kemik erimesi falan filan onda yok. Giriyor bir adamcağız böyle İbrahim'cim. Sesi de şey gibi, kendi gibi görkemli böyle gürül gürül sesle konuşuyor. 9 Mayıs tarihi bütün Rusya ve Rus Cumhuriyetlerine çok önemli bir tarih. Türkiye Cumhuriyetleri'nde İbrahim'cim. Çünkü Hitler'e karşı son büyük mücadelenin verildiği ve Stalingrad'ın kapısından kovuldukları tarih Nazilerin.
Hı hı.
Burada da ön cephede İbrahim'cim daha çok Kırgızları kullanmışlar. Kırgızlar Özbek'tir ama Kazaklar, ama daha çok Kırgızlar mesela o güne daha çok sahip çıkıyorlar. Çünkü en ön safta biz vardık diyorlar. Bu Süleyman da ismi. Bu evi kiraladığımız amcamızın adı. Bu şeyde çarpışmış. Son bu Nazi muharebesinde, Stalingrad önlerinde çarpışmış. Şeyden sonra, muharebeden sonra tabii göğsü hep madalya doluydu ha. Öyle geziyordu İbrahim'cim.
Hala o şeref madalyası.
Birkaç şeref madalyası, ana madalyalarını sökmemiş. Onları taşıyor. Halbuki mesela orada alt geçitlere falan girdiğinde tezgahlarda İbrahim'cim şeyler satılıyor. Yılla madalya var biliyor musun? Satıyorlar orada, koymuşlar. Hem de o 15-20 soma satılıyordu böyle, en fazla 100 soma satılan madalyalar vardı.
Paraya ihtiyaçları oldukları için.
Oldukları için İbrahim'cim. Ama mesela bu ihtiyar göğsünü tutmuş madalyalarını. Ben zaten madalyaları görür görmez anladım muharebe kahramanı olduğunu. Sohbet buradan açıldı.
Hı hı.
Grupların içerisindeki, birliklerin içerisindeki bazıları, bu Süleyman amca ve birkaç arkadaşı muharebe sonrasında şükür namazı kılmışlar İbrahim'cim. Zaten oradaki insanların zaten, yani en azından ben oradayken öyleydi. Ben dönüşte bayağı bir daha sağlamdı. En az cuma namazları dolmaya başlamıştı.
Hı hı.
Ben ilk gittiğimde 99'un başlarında İbrahim'ci, merkez cami bile dolmuyordu.
Zaten İki saf falan. Sovyetler Birliği o insanların kültürünü, aynen, inancını öyle berbat etmiş, mahvetmiş.
Aynen öyle. Ya şükür namazı kılmışlar. Ya öyle vakit namazı falan uzun falan bir şey değil. Grup komutanı merkezden çağrılıyorlar. Grup komutanına ulaşmış. Birileri ihbar etmiş bunları İbrahim'ciğim. Ondan sonra bunlar ya o zafer döneminde İbrahim'ciğim, o sevinç döneminde, bak madalyalarını alıyorlar Allah'tan gene bu olaydan sonra da.
Hı-hı.
Bunlar merkez komutanlarına sevk ediliyorlar. 20 gün hapis cezası alıyor. Fakat diyor davanız devam ediyor diyor. Ondan sonra sizde diyor Nazilik temayülü gördük diyorlar.
Neye göre?
Neye göre? Şunu söylüyorlar İbrahim'ciğim. Bu Stalin'e karşı bu bölgedeki hani 41'de Hitler harekatı başlattığında o bölgedeki Türk Müslümanlar Hitler harekatına destek verdiler ya. Komünizme karşı bir destek verdiler ya o tabii. Dehşete karşı. Bundan dolayı bir Nazilik ya işte ya hep diyoruz ya İbrahim'ciğim suyu bulandırmıyorsun evet, işte yani. Evet. Sen kuzunun suyunu bulandırıyorsun kurdun yani.
Doğru.
Böyle bir vartı atlatmışlar. Ama sonra madalyalarını almışlar. İhbar yapan da Şiiler.
Allah Allah.
İçlerindeki. Şimdi bu iş Şah İsmail ile başladı İbrahim'ciğim. Tamam Türk Sultanı falan filan. Ya tam Türk Sultanı tamam da abi bu adamın biraz da Roma kanından bahsedin. Siz Osmanlı Sultanlarının annelerine ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Bu adam tam saygımız var Türk Sultanları yani. Ama bu adam yani Türkçe şiir yazıyor diye. Böyle bir sonki Türklüğün ulu ismi gibi bu kadar ortada kalma. Halbuki annesi Halime Begüm, Alemşah Halime Begüm Sultan annesi. Trabzon Komlenleri vardı ya İbrahim'ciğim. İsmail'in dedesi kim? Uzun Hasan. Anne tarafından dedesi Uzun Hasan. Uzun Hasan Trabzon Komlenlerini muhafazası altına aldığında kızı, imparatorun kızını Despina, bazı kaynaklarda Teodora olarak da geçiyor. Evlendi. Halime Begümşah şeyin kızı, bu Despina'nın kızı. Yani Şah İsmail anne tarafından Batılıların mavi kan dedikleri Roma kanına sahip. Zaten Osmanlı'ya karşı bu kadar alternatif olarak görülmesi, silah desteğinden ordu ekipmanları desteğine hatta komutan desteğine kadar Osmanlı'ya karşı almalarının sebebi Şah İsmail'in mavi kan yani Roma kanına sahip olması.
Kendi içlerinden biri gibi görüyorlar.
Aynen öyle. Evet. Osmanlı da batıdaki batı coğrafyasında kalıcı olmasını bu ama bu mavi kana. Fakat Osmanlı ile ilgili konuşurken bunların anneleri kimler falan ya. Ya abi Osman Şah İsmail'ci niye demiyorsunuz bunu? Bu Şii Sünni ayrımında. Ya arkadaş biz Sünni dünya diyor ki. Ya sahabeye sövmeyin abi. Kim nasıl inanıyorsa öyle yaşasın. Namazı 3 vakit mi kılıyorsun? 2 vakit mi kılıyorsun?
Bizi ilgilendirmiyorsun.
Bizi ilgilendirmiyorsun. Zaten biz ne desek de onlar
İkna
otururken böyle o. Otururken dost meclisinde cem ediyorlar namazlarını. Ya camide sigara içilir mi ya? Camilerinde sigara içiliyor falan filan. Neyse.
Evet.
Şimdi biz bu detaylarda değiliz. Bizim istediğimiz şey başta Muaviye olmak üzere. Bak Sünni coğrafyadan bir kişi çocuğun adına Muaviye koymamıştır İbrahim'ciğim.
Evet.
Sünni alimlerinden, evliyalarından, ileri gelenlerinden hiç kimse sonraki olaylarda Yezid aklı gören mi var ya?
Yok asla öyle bir şey yok.
Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Çocuğuna bir kişi Yezid adını koymuş mu Sünni dünyada?
Hatta Osmanlılar Bayezid diyorlar.
Ya.
Evet.
Ya. Şimdi bizim de bir şey istediğimiz var. Ya sen bu kadar büyük yani Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a söverken yani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Üçüncüsü Allah olan iki dost korku olmayacak onlara.
Evet.
Ayet-i Kerime'de geçerken Hazreti Ebu Bekir'i hala o ayet-i kerimede ya orada olabilir ama diyorlar. Yani o onun iyi olduğunu göstermez diyorlar. Yani bir ya. Kişi kötü kişinin de adı anılabilir deniyor.
Abi şöyle şimdi mesele aslında Hazreti Ali taraftarı da değil. Bunu da ayrıca konuşuruz da. Yani Abdullah bin Sebe diye bir adam çıkıyor ortalığı bulandırıyor. Perişan
aynen
ediyor her şeyi.
Aynen öyle.
Aslında hani mevzunu derinlemediğin zaman yine işin altından Yahudiler çıkıyor.
Evet.
Sonuç olarak İslam dünyasında maalesef böyle bir ikilik ortaya çıkılmış ve asırlarda devam eden bir ikilik bu.
Yani, Türk coğrafyasında ikiye bölüyor.
İkiye böldü evet. Yani Hazreti Ali çıksa bugün mezarından gelse acaba bu insanlar ne diyecek onu da düşünmek. Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh çıksa gelse acaba ne diyecek bu insanlar? Bunu da düşünmek lazım tabii. Ya. Dolayısıyla Şah İsmail meselesi dediğiniz gibi abi netameli ve karışık
evet,
bir mesele.
Evet çok netameliye giriyor oradan sonra.
Onu da konuşuruz inşallah. Şimdi ikinci Bayezid'in 3 tane şehzadesi var değil mi abi?
Bir de Şeyhin Şah var.
Hı-hı.
O da biraz daha genç yaşta vefat ediyor
evet.
İbrahim'ciğim. Mücadele Şehzade Ahmet, Şehzade Selim
ve
Şehzade
Korkut,
Korkut arasında devam ediyor. Hakikaten de ehil insanlar. Bak şimdi ona bir şey diye ona bir şey dememek lazım. Bu insanlar bir kere ulema hükmündeler. Zaten Osmanlı tarihi boyunca Selçuklu'yu da ona koyuyorum. Şehzadelerin tamamı İbrahim'ciğim alim hakikaten vezir olabilecek kapasitede devlet tecrübesi olan ve devlet aklı olan ilim sahibi insanlar. Bunda hiç şüphe yok İbrahim'ciğim. Bir sohbetimizde bahsetmiş miydik bilmiyorum, hatırlamıyorum ama pek. Mesela Osmanlı'nın son döneminde de şehzadeler içerisinde çok değişik meslekleri olan var.
Evet.
Mesela Şehzade Seyfettin Efendi var. Son Abdülaziz Han'ın mahdumu. Mahyacıymış İbrahim'ciğim mesela. Bak çok enteresan meslekleri var bunların. Hem iyi eğitimli oldukları kadar da her biri kendini normal hayatta hanedan mensubu olmasa çok iyi şekilde idare edebilecek şekilde birer meslek sahibi bunlar. Abdülhamit Han'ın marangozluk işleri daha çapında İbrahim'ciğim.
Evet. Yıldız'daki yani, camide o ahşaptan yapılan dolaplar falan.
Aynen öyle.
Muazzam
aynen
işler.
Beylerbeyi Sarayı'nda da tutulanları var. İnanılacak tarzda değil ya. O muazzam bir mobilyacı kendisi aynı zamanda. Sürgün yıllarında mesela Bükreş'te İbrahim'ciğim şehzade vardı. Adını unuttum. Mesela keman çalarak hayatını kazanmış biliyor musun İbrahim'ciğim? Çok yokluk anlarında. Ama adam virtüöz. En iyi işlerini yapabiliyor. Numizmatikler var içlerinde. Ondan sonra cam işleriyle Abdülhamit Han'ın kızlarından Ayşe Sultan cam işlerinde büyük bir ustatmış İbrahim'ciğim. Mesela Paris'te cam işleri yaparak hayatını.
İlginç.
Şehzade Seyfettin Efendi dedik o mahyacı. Ki o dönemde elektronik yapılmıyor bu işler. Yağ kandillerinin doldurulup basılmasıyla yapılıyor. Renkli kandillerde. Çok da iri yarıymış. Babası gibiymiş İbrahim'ciğim. 2 metre civarında boyu varmış. Tam pehlivan yapıldı böyle. Geniş omuz pehlivan yapıldı biri. Mesela o zatın o cami minarelerinde daracık o minarelerin merdivenlerinde yukarı çıkıp aşağı bir oradan oraya koşturduğunu hayal et mesela.
Evet.
Şehzade Ahmet İbrahim bak Arapça siyasi traktat yani inceleme yazıyor ve bu yüzyıllarca Osmanlı'da İbrahim'ciğim temel metinlerden biri olarak kabul ediliyor. Bak. Ve bunu Arapça kaleme alıyor. Şimdi bir dilde bilimsel bir eser kaleme alınacak kadar yabancı dile bir hakimiyet.
Muazzam
bu şey. O insan ne kadar seçkin biri olduğunu göstermez mi İbrahim'ciğim?
Tabii bugün ya? Türkiye'de İngilizceyi çok iyi biliyorum diye kaç kişi bunu yazıyor.
Yani bilimsel bir makale, sen de bende İngilizcemiz var ama şimdi bilimsel makale yazacak kadar İngilizce nereden olacak ya?
Bir de kitap yazıyorsunuz abi. Yani temel ders kitabı yazıyor yani.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Muazzam bir şey. Şeyi de Şehzade Korkut için de çok...
O zaten 6-7 tane kitabı var onun zaten. Evet. Artı zaten fakih, alim ve denizciliğimizin Barbaros kardeşler. Başta olmak üzere İbrahim'cim büyük hamilerinden Çakabey'den sonraki Türk denizcilerinin en büyük atak yapması onun sayesinde. Hatta o isyanı sırasında Antalya'ya çekilirken oradan Mısır'a geçiyor biliyorsun bir süre. Bu denizcilerden faydalanıyor. Hatta bir dönem hani Barbaros kardeşlere bu İsyana dahil olacağı korkusu dahi oluyor ama onlar bu işlerden şey yapıyorlar, uzak duruyorlar. Denizciliğin büyük hamilerinden, büyük alim. Fakat İbrahim'ciğim bu mesela gene tarihin kilitlendiği noktalardan biri de o. Mesela bu, bunlar üzerine bak bu da bir tez konusu olabilir. Bak şimdi Şehzade Ahmet, Şehzade Korkut. Bunlar mesela Yavuz Sultan Selim Han'ın 2. Beyazıt Han'ın sözü var. Tahttan indirdikten ya da tahttan çekildikten sonra 2. Beyazıt Han. Kardeşlerini öldürmeyeceğine söz veriyor. İbrahim söz veriyor. Fakat Şehzade Ahmet zaten hemen doğrudan isyan etti ama yenildikten sonra bir müddet huzurlu durur. Yani bir daha bu işlere girmeyeceğini, bu işi böyle bir daha bir isyana kalkışmayacağını daha o da söz veriyor. Fakat daha ilk onun adına devlet adamlarından sahte mektuplar göndertiyor ona Yavuz Sultan Selim'e.
Şehzade Ahmet'e.
Şehzade Ahmet. Korkuda da yapıyor bunu daha sonra.
Evet.
Ya İbrahim'cim hemen bu fitneye ikna oluyorlar.
Evet.
Hadi Şehzade Ahmet'in bu kadar ben dini bir yönü yok diyelim. Şehzade Korkut tamamen bu idare işlerinden uzak olacağına dair zaten garanti vermiş. İlk başlarda zaten onun bu işlerde gözü olmadığına dair tavırları da öyle.
Bir de büyük bir İslam alimi.
Büyük bir İslam alimi.
Yani böyle bir çatışma ortaya çıktığında.
Baştan zaten iktidarı istemiyor o zaten.
Tabii.
Şehzade Ahmet'in gene bir şeyi var. Hakkı var. Ulu Şehzade babasının desteğine sahip falan. Ulema üzerine. Fakat ilk mektuplarda hemen ya bu çok enteresan ya. Bana bu çok demek ki iktidar hırsı İbrahim'ciğim. Yani işte o yüzden kimseyi kınamamak. Özellikle geçmişe bakarken hele bu kardeş katilleri hususunda konuşmuştuk. Anakronizme düşmemek. Geçmişi bugüne yargılamamak çok önemli.
Kesinlikle öyle bir daha bir demiştiniz. Yani Bu şehzadeler zaten her biri padişah olabilecek kalibrede kişiler ve o şekilde...
Aynen öyle. Hiç kuşku yok. Bak hiç yani, kuşku yok bu insanların çok iyi idareci olacaklarından. Çünkü bu ilk dönemde yükseliş dönemindeki hakikaten bu şehzadeler ona layık. Son dönemde tartışılır.
Şimdi dolayısıyla yani kardeşlerinden biri tahta geçtiğinde içlerinden herhangi birinin kalkıp da ya aslında ben de tahta geçebilirdim, benim hakkımdı diye düşünmesi çok da yadırganacak bir düşünce bile değil. Tabii çünkü ki zaten yani oraya hazırlanarak yetiştiriliyorlar. Böyle aynen bir tarafları var abi. Biraz abi birkaç dakikamız kaldı. Biraz Şehzade Korkut'tan bahsedelim isterseniz. Nasıl bir karaktere sahipti Şehzade Korkut?
Şehzade Korkut evliya karaktere sahip biri. İbrahim'cim babası gibi. Aslında idareye gelmese de olur. Yani Şehzade Beyazıt'tan da öyleydi. Yani tam Cem Sultan'dan önce davrandı. Gönderen haberci yolda öldürüldü falan. Daha erken gelebildi. Hı hı. Fakat Şehzade Korkut Han da böyle biri. Karakter olarak en azından böyle biri. Zaten şunu söylüyor. Ben çekileyim bölgeme, sancağıma. Orada ilimle meşgul olayım. İbadetimle meşgul olayım. Hı hı. Zaten bu şehadetinden sonra diyelim İbrahim'ciğim. Yavuz Sultan Selim Han cenazesinde tabutu taşırken çok ağlamış.
Evet.
Nasıl oldu da bu işe geldin, bu fitneye geldin ağabey diye. Hakikaten çok içli, samimi gözyaşları döküyor İbrahim'ciğim. İşte o kaderin cilvesi çözülemeyen, benim için de bir herkes için de ibretlik, bu iktidar arzusu ve hırsı gerçekten de anlaşılması zor bir şey. Çünkü hakikaten öyle biri değil. Bir de peki o değişim nasıl geliyor?
Şimdi Manisa'ya gitmiş. Manisa'da kendi çocuklarıyla beraber valilik yapıyor bugünün ifadesiyle. Kardeşi evet, tahtta oturuyor ve hakikaten dediğiniz gibi büyük bir İslam alimi. Belki İstanbul'dan gelen mektuplara işte evet, tamamdır ben de zaten bir yeri ve zamanı geldiğinde karşılık vereceğim de cevap vermemiş olsa belki onunla alakalı hiç böyle bir durum, böyle bir son söz konusu bile olmayacaktı aslında.
Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. En son Antalya'ya geçti. Antalya sancağını istedi. Ya Osman Sinan da zaten kabul etti. Ve gerçekten de ağabeyinden bunu beklemiyordu. Evet. Burası net. O yüzden de karakter olarak şunu gösteriyor bize, herkes değişebilir İbrahim.
Kesinlikle öyle.
Özellikle bir hanedan mensubuysan, tamam, iktidara
adaysan,
aday bir hanedan mensubuysan İbrahim'ciğim, etrafında barındırdığın adamlara çok dikkat edeceksin. Çünkü genelde bu tür isyan olaylarını o kişi değil, o şehzade değil ama yanındakiler destekliyor ve ortaya çıkarıyor. Evet. Yani Firavun'un veziri Haman misali oluyorlar.
Evet. Abi çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Programımızın sonuna geldik.
Eyvallah.
İnşallah bir sonraki programda buradan devam edelim. İkinci Bayezid'den ve şehzadelerini konuşmaktan. Yavuz Sultan Selim'i de konuşalım inşallah.
İnşallah.
Çünkü zaten birkaç program muhtemelen böyle gidecek.
Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte Yavuz Sultan Selim dönemini konuşmaya başladık. Yavuz Sultan Selim'in kişiliğinden bahsettik biraz. Şah İsmail döneminden Şah İsmail ile olan münasebetlerine biraz girdik. Şiilik ve sünnilik ile alakalı mevzuya biraz girdik. İnşallah bu konuyu önümüzdeki birkaç program konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı günler diliyoruz.